Ayrım 24, sayfa 401. Sunucu SS'e katılan Ukraynalı erkeklerin çoğu geri dönmedi diyordu. Hitler için savaşırken ölmüşlerdi. Ancak geçen yaz hayatta kalanlardan bazıları SS Galisiya tümeninin gazileri Lviv Şehir Konseyi'nin daveti üzerine bir araya geldiler. Ukraynalı SS gazileri halen Kanada'da, Amerika'da ve Ukrayna'da ikamet ediyorlar. Öte yandan Almanya dahil dünyanın hiçbir yerinde SS bu kadar açıkça kutlanmadı. 50 yıl önceki Selefi gibi Ukrayna Katolik Kilisesi'nin başı Kardinal Lubaçivski de töreni kutladı. Ekrana Kardinal'le yapılan söyleşi geldi. Sunucu, Galisiyan SS kıtaları için tören yapmadınız mı? Kardinal, yaptım. Sunucu, Alman saflarında savaşan adamlar için tören yaptınız. Kardinal, evet. Sunucu, sonra da bu adamlar için bir ayin düzenlediniz. Kardinal, hayır, bakın biz Ukrayna'da kimseyle savaşmadık. Biz Avusturya'da ve Yugoslavya'da Ruslara karşı savaştık. Almanların komutası altında savaştık, emirlerine itaat etmek zorundaydık. Kendi istediğimiz gibi hareket edemezdik, gerçekten edemezdik. Sunucu, ama Almanlar daha Lviv'e girmeden önce Ukrayna milisleri, polisler burada 2 gün içinde 3000 kişi öldürdüler. Kardinal, bu doğru değil. Sunucu, Simon Wiesenthal için korkunç derecede doğru. Binlerce Lviv Yahudisi gibi onun annesi de Ukrayna polisi tarafından ölüme götürülmüştü. Ukrayna'daki mezalime ilişkin bu filmi Almanlar çektiler. Alman komuta heyeti Ukraynalılardan övgüyle söz etmişti. Kamera Wiesenthal isimli Nazi avcısına döndü. Wiesenthal, benim eşimin annesi hızlı yürüyemediği için vurulmuştu. Sunucu, diğer mahkumlara yetişemediği için. Wiesenthal, evet, daha hızlı yürüyemediği için Ukraynalı bir polis tarafından öldürüldü. Sunucu, Wiesenthal'ı suçları bulmaya, yargı önüne getirmeye zorlayan Lviv'de yaşananlardı. Wiesenthal, evet, çünkü yaşaya kaldığım için suçluluk duyuyorum. Neden sen yaşıyorsun da diğerleri yaşamıyorlar? O insanlar senden daha iyi insanlardı, daha zeki insanlardı, topluma senden daha yararlı insanlardı. Ve bu kompleks öyle bir kompleksti ki konuşmak zorundaydım. Katledildikleri için konuşmayanlar adına konuşmak zorundaydım. Sunucu, Auschwitz, Belsen, Buchenwald isimleri daha çok bilinir ama burası Lviv'deki Janowska yol kampı. Opera binasının 1 kilometre yakınındaki bu kamp en az onlar kadar kötüdür. Burada şehir merkezinden ve civar varoşlardan getirilen 200 bin Yahudi öldürüldü. Janowska şimdi artık adi suçluların kapatıldığı bir hapishane. Orada olup bitenlere ilişkin en ufak bir işaret bile yok. Kampın kapısına bitişik bir kaya var. Orası bir ölüm meydanı. Eskiden 200 bin bedenin atıldığı bir uçurumdu. Daha sonra dolduruldu. Şimdi artık polis köpeklerinin eğitildiği bir meydan olarak kullanılıyor. Hitler'in rüyası hiç değilse Batı Ukrayna'da gerçekleşti. Batı Ukrayna artık Judenfrei, Yahudisiz toprak. Geçen 50 yıl içinde Sovyetler Birliği'nin başka bölgelerinde yaşayan Yahudiler buralara taşındılar. Bugün Lviv'de 7 bin Yahudi yaşıyor. Bazı Ukraynalılar için bu 7 bin bile çok fazla. Ukrayna hahambaşı olarak sunulan New Yorklu Blige atıldı. Evet, bu bir sır değil. Yahudilerin gitmesini istediklerini söylüyorlar. Yahudileri istemiyorlar, Rusları istemiyorlar. Etnik Ukraynalı olmayan kimseyi istemiyorlar. Kameranın meydana geri dönüşü ve Una Unso lideri Slava Natsi diye slogan atarken sunucunun dış sesi. Bu gördükleriniz Una Unso'dan. Una Unso bir siyasi parti, sloganları güç ve düzen. Natsiya'nın millet anlamına geldiğini biliyordum. Alexei'ye döndüm. Çeviri doğru mu? Hayır değil dedi. Glory to the nation diyorlar. Force and order değil. Dipnot. Yaşasın milletimiz diyorlar. Güç ve düzen değil. Sunucu ortada emirler yağdıran da dahil olmak üzere bu adamlardan üçü de Ukrayna Ulusal Parlamentosu'nun seçilmiş üyeleri diye sürdürdü. Kardeş partileri toplumcu milliyetçiler bir takım halkların tasfiye edilmesi gereğinden bahsediyor. Bu partilerin çoğunun kendi gazeteleri var. Bunlardan en çok satanı Özgür Ukrayna. Özgür Ukrayna ülkenin ekonomik durumundan Yahudileri sorumlu tutuyor. Başyazarı gazetenin antisemitik olmadığını söylüyor ama şunları söylemekten de geri durmuyor. Ekrana Özgür Ukrayna gazetesinin sözde başyazarı geldi. Adamın Ukrayna'nın ruhunu temsil eden Ukrayna köylüleri asırlardır Yahudilerin başlıca sömürgenler olduğunu düşünmüşlerdir dediğini duyduk. Ukrayna köylülerinin bu duyguları fıkralarına ve anılarına yansır. Sovyetler Birliği'nin kısaltılması CCCP'dir. 3 Yahudi ve 1 Rus anlamına gelir. Nasıl yani? CCCP, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Kiril alfabesiyle kısaltılmışı. C Yahudi anlamında kullanılan aşağılayıcı kelime Jid'in baş harfi. P de Rus'un. CCCP eşittir Yahudi, Yahudi, Yahudi, Rus dedi Tereza. Suyu arayan adamın Troçki, Zinoviev, Kamerev, Rikov, Buharin, Radek. Hepsi de canlı, mücadeleci, ateşli, hareketli insanlardılar. Belki de fazla bir mana taşımamakla birlikte bunların hepsi de ırkan Yahudiydiler diye yazdığını hatırladım. Hepsi yabancı memleketlerde yaşamışlardı. Avrupa ve Amerika'yı tanıyorlardı. Başlıca Batı dillerini, kendi kültür dilleri Rusça gibi biliyorlardı. Avrupalı ve Amerikalı komünist liderleriyle düşüp kalkmaktan, o memleketlerin meseleleriyle uğraşmaktan, konferanslarda, gazetelerde, kongrelerde daima bu meseleler ve dünya davaları üzerine tartışmaktan zevk alıyorlardı. Yabancı memleketlerin komünist partilerinin ve organlarının başında bunların dostları, arkadaşları bulunuyordu. Bunun içindir ki kendilerinin Rusya haricindeki şöhretleri Rusya'daki kadar büyüktü. Onlar kaderlerini daha ziyade dünya ihtilaline bağlamış gibiydiler. Onlara göre dünya ihtilali olmazsa Rusya yaşayamazdı. Hepsi de Stalin zamanında öldürülmüş olan bunlar için Rus ihtilali, dünya ihtilalinin sadece bir basamağıydı. Bunlar çarlığın zulüm ve şiddet yıllarını Avrupa ve Amerika'da geçirirken, Stalin, Orjonokitse, Mikoyan, Kaganovich, Karahan, Yenotkitse, Serkis, Teosyan, Beria gibi daha önce adı geçen aydınların ekserisi, Kafkasya'da çar polisinin baskısı altında pişmişlerdi. Bunlar da Stalin gibi halkın kalabalığından gelmiş Kafkasyalılardı, Gürcü ve Ermeniydiler. Karakollarda, hapishanelerde, Sibirya'da sert imtihanlar geçirmişlerdi. Ölmüşler, öldürülmüşler, suikastler, baskınlar, meydan dayakları içinde yuvarlanmışlardı. Halbuki münevverlerin Sibirya sürgünlükleri bile bu sokak adamlarına göre farklı muamelelere tabiydi. Sokak adamları ne yabancı memleketleri ne de yabancı dilleri biliyorlardı. Kendi sosyal kaynaklarından yani sokaktan gelen fakat bütün iç teşkilatı ellerinde tutan, tabiat, lisan ve formasyonları kendilerininkine benzeyen Rus veya yerli unsurlarla bağdaşıyorlardı. Bunların kaderi de Rus inkılabının kaderine bağlıydı. Öyle denebilir ki Rusya ve Sovyet hükümeti bunlar için her şeyin başında geliyordu. Bunlar için dava artık Rusya'nın inşasıydı. İhtilal olup bitmişti. Şimdi tesviye edilecek zeminin üzerinde hemen yeni nizamın kurulması lazımdı. Yabancı mümessillerle yabancı diller konuşarak, Marksizme ait sonu gelmez teorik münakaşalar yapmaktan ziyade, ihtilalden sonra kendilerini çarlığın tasfiyesi ve teşkilat gibi meselelere, üretimin tanzimi, parti disiplini, inşa işleri gibi çetin davalara vermişlerdi. Hahambaşı Blaich, iki hafta önce Lenin'in de aslında Yahudi olduğunu iddia eden bir makale yayınlandı diye devam etti. Asıl adı Kahin Goldman'mış. Bir de Şerbat Yuk'un makalesi vardı. Ruslara ve Yahudilere ülkeyi terk etmeleri için belirli bir süre tanınmasını, aksi takdirde ortadan kaldırılmalarını istiyordu. Burada insanlar basında çıkanlara inanmaya şartlandırılmışlar. Siz aksini ispat etseniz de onlar basılı gördüklerine inanırlar. Başka bir şeye değil. Yani korkutucu adamlar bunlar. Yine dua eden Yahudi görüntüleri ve sunucunun dış sesi. Lviv Yahudilerine verilen mesaj açık. Ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri isteniyor. Olaylar başladı. Hahambaşı Blaich'in dairesine Molotov kokteyli atıldı. Blaich bir dizi saldırı oldu. Küçük bir kasabada iki yaşlı Yahudi bıçaklı saldırıya uğradı, yaralandılar. Çünkü Yahudilerin evlerinde para sakladıkları şeklinde yaygın bir inanç var. Aynı şey Batı Ukrayna'da Karpat bölgesinde de oldu. Bunlar çok ama çok korkutucu olaylar. Çünkü eski basma kalıp düşüncelerin devam ettiğini gösteriyor. Yaşlı insanları bıçaklayıp orada öylece bırakıyorlar. Bu demek ki Ukrayna'da ciddi sorunlar yaşanıyor. Sunucu, Yahudileri bu olaylar kadar inciten başka bir şey de bu yeni ulusun seçtiği semboller. Caddelerin adları değişti. Bir caddeye Petliura'nın ismi verildi. Şimdi Ukraynalılar için bu Simon Petliura büyük bir kumandandı ama 1919'da 60 bin Yahudinin katliamından sorumlu olan bu adamdır. Roman Shuhevich de onurlandırıldı. Shuhevich SS Bülbül alayının kumandanıydı. Bandera Ukraynalılara göre modern devletin kurucusudur. Eski Barış Caddesi Bandera Caddesi oldu. Büyük bir yurtsever olarak bilinir ama Yahudilere göre katiller ordusunun başkumandanıdır. Blaich bizim katil bildiğimiz birisini kahraman ilan ettiklerinde, yani katil olan birisine saygı gösterildiğinde insanın tüyleri diken diken oluyor, sırtı ürperiyor. Sunucu, Batı Ukrayna nefretin yerleşmesine uygun bereketli bir topraktır. Bağımsızlık Ukrayna'nın geri kalmışlığını ortaya çıkardı. Eğitimsiz köylüler, batıl inançlar ve binlerce mil uzaktaki birilerini etkileyecek nükleer kitle silahları, işte size Sovyet mirası, araya giren görüntülerde uygun adım yürüyen Ukraynalı askeri okul öğrencileri. Batı Ukrayna'nın yoksulluğunun, sorunlarının kabahatini başkalarına yüklediği uzun ve karanlık bir tarihi var. Bunu duydunuz mu? Bağımsızlık Ukrayna'nın geri kalmışlığını ortaya çıkardı diyor. Bunu Ukrayna'dan birinci sınıf 5000 bilim adamı ayartmış bir ülkenin televizyoncusu söylüyor. Ben Nadia'nın isyanını yüreğimde duyarken adı belirtilmeyen başyazar, Yahudiler burada yerlilerden her zaman daha şanslı olmuşlardır diyordu. Sunucu, Ukraynalılardan daha şanslı olmuşlardır demek istiyorsunuz. Başyazar, evet, bizim gazetemiz hükümetin asıl görevinin herkesten önce Ukrayna halkının esenliğini temin etmek olduğuna inanır. Sunucu, Kardinal Yardımcısı Monsenyör Dako bir yandan Ukrayna'da geleneksel Yahudi düşmanlığının varlığını reddediyor, hemen ardından da nedenlerini açıklamaya çalışıyor. Kardinal Yardımcısı Monsenyör Dako, tarihimiz boyunca Yahudiler egemen sınıflarla birlikte hareket ettiler. Örneğin Lviv şehrinde 1939'dan önce nüfusun üçte biri Yahudiydi ve ticaretin tümü onların elindeydi. Köylülerin gözünde Yahudiler kendilerini sömüren kesimlerin bir parçasıydılar. Buna rağmen Ukraynalıların hiçbir zaman Yahudilere zulmetmek şöyle dursun, onlarla mücadele edecek siyasi gücü bile olmadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında meydana gelen olaylar acıklı olaylardır. Yahudileri katleden korucular arasında Ukraynalılar da vardır. Ancak Ukraynalıları tümüyle antisemitist ilan etmek haksızlıktır. Sunucu, kilise ve Ukrayna hükümeti insanların korkularını azaltmaya gayret ettiler. Olayların ilk bakışta göründükleri kadar ciddi olmadığını, söylentilere karşın Ukraynalıların genetik olarak Yahudi karşıtı olmadıklarını söylediler. Ama orada yaşayan bir Yahudi ya da Ukrayna'yı dehşetle hatırlayan bir Yahudi için bu sözler Lviv'de parlayan meşalelerin doğurduğu korkuyu azaltmıyor. Wiesenthal'a dönerek, senin bunlara tepkin ne? Wiesenthal, kardinalin sözleri inanılacak sözler değil, adamlar değişmediler. Kayıt bu cümleyle son buldu. Wiesenthal, Kızılvinklerin Vorkuta seferinin nedeni. Tarih Tashih Enstitüsü IHR'nin başlıca düşmanları olduğunu söylediği iki teşkilattan biri olan Simon Wiesenthal Center'a, diğeri New York merkezli Anti-Defamation League of B'nai B'rit'miş. Adı verilen Simon Wiesenthal'ın bir sahtekar olduğunu kanıtlayacak yeni bir duyum aldıklarını, Nadia ile birlikte onun peşine düştüklerini anlattı. Simon Wiesenthal 40 yılı aşkın bir süredir Viyana'daki kendisine ait Yahudi Dokümentasyon Merkezi'nde çalışıyor. Yüzlerce Nazi suçlusu yakalattı. Dünyanın en önemli Nazi avcısı sıfatıyla defalarca madalyalandırıldı. Üniversitelerden onur doktoraları aldı. Almanya kendisini en büyük şeref madalyasıyla taltif etti. 1980 Ağustos'unda Beyaz Saray'da yapılan resmi törende gözleri yaşlı Başkan Carter kendisine Amerikan Kongresi'nin özel altın madalyasını taktı. 1988 Kasım'ında Başkan Reagan adamı 20. yüzyılın gerçek kahramanlarından biri ilan etti. Büyük aktör Laurence Olivier 1978'de yaşayan efsane dedikleri Wiesenthal'ı The Boys from Brazil filminde canlandırdı. 1989'da Ben Kingsley Aramızdaki Katiller Simon Wiesenthal hikayesi adlı bir televizyon dizisi yaptı. Dünyanın önde gelen soykırım örgütlerinden birisine adını verdiler. Simon Wiesenthal Center of Los Angeles. Ve bütün bunlar Wiesenthal'ın bu onurları hak eden birisi olmadığının defalarca kanıtlamasına rağmen böyle. Washington Post gazetesinin soykırımın intikam meleği dediği bu adam gerçeklere asla itibar etmeyen bir adam ve bu niteliği kamuoyundan ısrarla saklanıyor. Wiesenthal 2. Dünya Savaşı'nda yaşadıkları hakkında yalan söylüyor. Savaş sonrası Nazi avcılığı konusundaki başarılarına ilişkin yalan söylüyor. Alman mezalimine dair gariz yalanlar yayıyor. Asıl adı Simon Wiesenthal, zengin bir şeker tüccarının 31 Aralık 1908 Bukaş, Ukrayna doğumlu oğlu. Bukaş o zamanlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun doğu uzantısı olan Galisya bölgesinde. Adamın Alman işgali sırasında ne yaptığı belli değil. Değişik zamanlarda anlattığı üç farklı hikayesi var. 1948'de Nürnberg Mahkemesi'ndeki yeminli ifadesinde, 1967 otobiyografisinde, 1976'daki belgeselde söyledikleri birbiriyle çelişiyor. 1943-1944 dönemi en karanlık dönemi. Kendi ifadeleri de çelişkili. Sözde Tarnopol, Kameno-Podolsk bölgesinde partizanmış, Polonya Komünist Partisi'nin Sovyetlerin emrine tahsis ettiği Armia Ludowa'da halkın ordusu Ukrayna kuvvetleri ve SS Galisya kıtasıyla çarpışmış. 1944'te Alman gizli saha polisine yakalanmış ama nedense Wiesenthal'a dokunmamışlar. Oysa Almanlar partizanları yakaladıklarında infaz ederlerdi. 1967 otobiyografisinde anlattığı hikayesi bambaşka. Partizanlara katılmaktan, çarpışmaktan bahis yok. Ya kahraman partizan hikayesini uyduruyor, ya böyle bir hikaye var ve komünist askeri olduğunu saklamak istiyor. Ya da gerçek hikaye bambaşka ve itiraf edilemeyecek kadar utanç verici. Avusturya Şansölyesi Sosyalist Parti Başkanı Yahudi kökenli Bruno Kreisky'ye göre bu son söylediğim doğru. Kreisky, Wiesenthal'ın Almanlara gönüllü olarak çalıştığını anlatıyor. 1975'te yabancı gazetecilere verdiği bir demeçte Wiesenthal'ı mafya yöntemlerini kullanmakla itham etti. Ahlak abidesiymiş gibi duruşunun tümüyle sahte olduğunu söyledi. Almanlar hesabına casusluk yaptığını iddia etti. Şansölye'nin elinde Wiesenthal hakkında gizli raporlar var. Bu raporlar kötü, çok ama çok kötü diyor. Buna Avusturya Şansölyesi söylüyor. Wiesenthal'ın Gestapo ile ilişkisi vardı ve bunu mahkemede ispat edebilirim diyor. Kaldı ki Wiesenthal'ın Gestapo ajanı olarak çalışmış olması da gerekmez. Almanlar hesabına çalışabileceği başka teşkilatlar da vardı. Nitekim Wiesenthal, Kreisky'ye açtığı davayı geri çekti. Ünlü bir Nazi avcısı olarak tanınmadan önce propagandacı olarak zaten isim yapmıştı. Daha 1946'da yayınladığı KZ Mauthausen isimli 85 sayfalık bir resim albümü var. Burada sözde kampta gördüğü mezalimi resmettiği çizimleri var. Resimlerden birisi direklere bağlanmış üç mahkumun feci bir şekilde öldürülmesi sahnesi ve bütünüyle sahte. Çizimin 1945 yılında Life dergisine yayınlanmış bir fotoğraftan ufak tefek değişikliklerle kopya edilmiş olduğu ortaya çıktı. Life'daki fotoğraf 1944'te Bulj Muharebesi'nde casusluk yaparken yakalanan üç Alman askerinin kurşuna dizilmelerini gösteriyordu. Wiesenthal buradan kopya çekmiş. Mauthausen kumandanı Franz Zierreis'in ölüm döşeğinde itiraf ettiğini söylediği, 4 milyon Yahudinin Hartleim kampında karbon monoksit gazı ile ithaf edildiği ifadesi de yalan. Zierreis'in Almanların Polonya, Litvanya ve Latvya'da 10 milyon insanı öldürdüklerini itiraf etmiş olması da yalan. İşin doğrusu itirafın işkence altında alınan sahte itiraf olduğu. Aradan yıllar geçti, Wiesenthal Mauthausen hakkında hala yalan söylüyor. 1983'te USA Today isimli günlük gazeteye verdiği beyanatta, kampa konulan 150 bin mahkumdan hayatta kalan 34 kişiden birisi de benim demişti. Bu galiz bir yalan. Mauthausen'den kurtulanların sayısı bir kaynağa göre 64, diğer bir kaynağa göre 212 bindir. Doğru olan tek bir şey var, o da Nazi avcımızın savaştan sonra CIA'nin öncüsü olan Amerikan Stratejik Hizmetler Ofisi ile KİK'te, Amerikan Kara Kuvvetleri Karşı İstihbaratı, çalışmaya başlamış olması. Ayrıca Avusturya'nın Amerikan işgali altındaki bölgesinde Yahudi Merkez Komitesi'nin başkan yardımcılığını da üstlenmişti. Soykırım hikayelerinin en iğrençlerinden birisi olan Almanların Yahudi cesetlerinden sabun imal ettikleri hikayesini yayan ve doğrulayan da Wiesenthal'dır. Bu iftiraya göre de Alman sabunlarının üzerindeki Rif damgası Pure Jewish Fat anlamına gelmektedir. Oysa Rif, Reichstelle für Industriell Fettversorgung'dur. Yani Ulusal Sanayi Yağı Tedarik Merkezi. Wiesenthal sabun iftirasını ilk kez 1946'da Avusturya Yahudi cemaatinin gazetesi Der Neue Weg'de ortaya attı. Rif isimli makalesinde sabun imalatı için nakledin şeklindeki o korkunç emir ilk kez 1942'nin sonlarında duyuldu diye yazmıştı. Baştaki hükümet Polonyalıydı ve fabrika Galicia bölgesinde Belzec'teydi. Nisan 1942'den Mayıs 1943'e kadar bu fabrikada 900 bin Yahudi ham madde olarak kullanıldı. Cesetler çeşitli ham maddelere ayrıştırıldıktan sonra geri kalan yağ dokusundan sabun imal edildi. Dahası da var, 1942'den sonra baştakiler Rif sabununun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlardı iddiasını ortaya attı. Medeni dünya hükümetteki Nazilerin ve onların eşlerinin Rif sabunu fikrinden çok hoşlandıklarına inanmayabilir. Oysa onlar her sabunda bir Yahudi görüyorlar ve böylece yeni bir Freud, Ehrlich ya da Einstein'dan kurtulduklarını düşünüyorlardı. 1946'da yayınladığı Belzec Sabun Fabrikası isimli olağanüstü yaratıcı diğer bir makalede Yahudilerin elektrikli duşlarda öldürülmelerini tasvir eder. Kurbanlar SS, Latviyalılar ve Ukraynalılar tarafından hamama tıkıldılar. Hamam bir seferinde 500 kişi alıyordu, yerler metal kaplamaydı, duşlar tavandan sarkıtılmıştı. Oda dolduğunda SS'ler yere 5000 voltluk cereyan veriyorlar, aynı anda tavandaki duşları açıyorlardı. Kısa bir çığlık ve bir anda her şey bitiyordu. Schmidt isimli bir SS doktoru kapıdaki delikten kurbanların öldüklerini sapladıktan sonra bir ikinci kapı açılıyor. Oradan giren ceset komandaları ölüleri hızla kaldırıyor, hamamı bir sonraki 500 kişi için hazırlıyorlardı. Bugün hiçbir ciddi tarihçi Yahudi cesetlerinden sabun imal edildiğini ya da Yahudilerin Belzec ya da başka bir yerde hamamlarda elektrikle öldürüldüklerini kabul etmiyor. Oysa Wiesenthal'ın yaratıcı tarih görüşü 20. yüzyıl ile de sınırlı değildir. 1973'te kaleme aldığı Umut Yelkenleri isimli kitabında Kristof Kolomb'un aslında bir Yahudi olduğunu, 1492 seferinde Avrupalı Yahudilere yeni bir vatan bulmak için çıktığını anlattı. Diğer taraftan 1975'te ve sonra tekrar 1993'te Alman topraklarında toplama kamplarının bulunmadığını da açıkladı. Böylece Nürnberg ve diğer mahkemelerde ileri sürüldüğü gibi Buchenwald, Dachau ve diğer kampların ölüm kampları olmadıklarını itiraf etti. Ancak Wiesenthal'ın 40 yılı aşkın Nazi avcılığının doruk noktasını Adolf Eichmann'ın yakalanmasında oynadığı sözde roldür. Eichmann malum SS Yahudi İşleri Bölümünün başkanıydı. 1960'ta Arjantin'de İsrail ajanları tarafından yakalandı. Kudüs'te dünya medyasının büyük ilgi gösterdiği bir mahkemede yargılandı ve asıldı. Wiesenthal'ın bu operasyonda en ufak bir katkısı olmadı. Eichmann'ı yakalayan timin İsrailli başkanı İsser Harel, ki Mossad ve Shin Bet başkanlığı yapmış olan birisidir, Wiesenthal'ın iki ciltlik Eichmann kitabının uydurma olaylarla dolu olduğunu, Eichmann'ın yakalanmasında Wiesenthal'ın en ufak bir katkısı olmadığı gibi operasyonu tehlikeye düşürdüğünü söyledi. Harel bu konuda 278 sayfalık kitap yazdı. Wiesenthal'ın Eichmann'ın kimliğini saptanması ve yakalanması operasyonuna yaptığı katkıları anlatan sözlerini teker teker çürüttü. Wiesenthal'ın birinci sınıf bir oportunist olduğunu açıkladı. Bize Eichmann'a ilişkin verdiği bilgiler tümüyle değersiz, hatta çoğu zaman da hedef şaşırtıcı olduğu için tehlikeliydi diye demeç verdi. Adamın kariyerindeki en sefil başarılarından bir diğeri de Polonya doğumlu bir Chicagolu olan Frank Wallus'u Yahudileri Gestapo'ya teslim etmekle suçladığı 1974 yılı operasyonudur. Bu korkunç suçlama Amerikan hükümetini harekete geçirdi. Zavallı adamın yargılanmasıyla sonuçlandı. Meselenin aslını Amerikan Baro Derneği mahkemeden 7 yıl sonra The Washington Post'ta yayımlanan Nazi olmayan bir Nazi, hakim, basın ve dedektiflerin cadı avı masum bir adama savaş suçlusu damgasını nasıl vurdu başlıklı makalesinde ortaya çıkardı. Walrus, emekli bir fabrika işçisi, zavallı adam, avukat parasını karşılayabilmek için 60 bin dolar para bulmak zorunda kaldı. Sanık sandalyesinde oturup tam 11 soykırım şahidinin kendisini muhtelif çocukları, yaşlı bir kadını, bir genç kızı, bir kamburu öldürürken gördüklerini anlatmalarını dinlemek zorunda bırakıldı. Oysa Nazi savaş suçlusu olması şöyle dursun, Walrus o yıllarda Polonya'da bile değildi. Post makalesi ABD hükümeti bir savaş suçlusu istiyordu ve Simon Wiesenthal'ın İsrail polisinin yerel basının ve hakim Julius Hoffman'ın yardımlarıyla buldu diye bitiyordu. Simon Wiesenthal'ın elinde hiçbir delil yoktu ama bu onu Wallace'ı suçlamaktan alıkoymadı. Mahkeme televizyonda canlı yayınlandı. Wiesenthal ekranda Wallace dosyasına yaptığı katkılarıyla övündü. Basına savaş suçlusu tespit etme konusunda hiç yanılmadığını anlattı. Wallace'a gelince, Kielce kasabı olarak fiziki saldırıya da uğrayan adam masum olduğunu, o yıllarda Almanya'da bir çiftlikte işçi olarak çalıştığını uzun bir mahkeme süreci sonunda ancak ispat edebildi. 1994'te dünyaya küsmüş bir adam olarak öldü. Wiesenthal'ın Wallace'a yaptıkları gözden düşmesine yetmeliydi ama hakkında yaratılan efsane yaşamaya devam etti. Bir diğer hikayesi Auschwitz'te ölüm meleği olarak bilinen Doktor Josef Mengele'nin takibidir. Wiesenthal yıllarca Mengele'yi Peru'da, Şili'de, Brezilya'da, İspanya'da, Yunanistan'da gördükleri ya da ellerinden kaçırdıkları şeklinde haberler yaydı. 1960 yazında adamı küçük bir Yunan adasında buldukları ama birkaç saat arayla ellerinden kaçırdıkları şeklinde ayrıntılı bir hikaye anlattı. Yalanını olayın baştan aşağı uydurma olduğu ortaya çıktıktan sonra bile sürdürdü. Bir başka hikayesinde Mengele'nin kampta kısırlaştırdığı bir kadınla 1960'ta Arjantin'de bir otelde karşılaştığını, kadını bileğindeki dövmesinden tanıdığı, Mengele'nin kadını öldürttüğünü anlattı. Olayın aslına gelince, söz konusu kadın hiçbir zaman o kampta bulunmamıştı, bileğinde dövme yoktu, Mengele ile hiç tanışmamıştı. Evet, ölmüştü ama dağa tırmanırken kaza sonucu. 1977'de ölüm meleğinin Paraguay'ın başkenti Asunción'un en iyi lokantalarında yemek yediğini, silahlı korumalarının olduğunu, siyah bir Mercedes kullandığını bildirdi. 1985'te adamın Paraguay'da yaşadığından %100 emin olduğunu ilan etti. Oysa Mengele 1979'da Brezilya'da ölmüştü ve yoksulluk içinde ölmüştü. İsrail'in Paraguay elçisi Benjamin Faron, 1983'te Wiesenthal'ın ara sıra Mengele'yi yakalamak üzere olduğuna dair beyanatları fon bulmasını sağlıyor. Mengele bu bağlamda iyi yemdir demişti. Harel'de Wiesenthal'ın yalanları kriminal boyutlara varıyor diye uyardıydı. Ama hiçbiri bir işe yaramadı. İsrail'in Yad Vashem soykırım merkezi direktörü hem Los Angeles'taki merkezin hem de Wiesenthal'ın soykırımı ticarileştirdiklerinden ve önemsizleştirdiklerinden şikayet ede dursun, Los Angeles Wiesenthal Center Viyanalı Nazi avcısına adını kullandığı için yılda 75 bin dolar öder. Soykırımda 6 milyonu Yahudi, 5 milyonu Yahudi olmayan 11 milyon insan katledildi iddiası da uydurmadır. Bu rakamlara nereden ulaştığı sorulduğunda Wiesenthal'ın cevabı, Yahudi olmayanların dikkatini çekmek için onların ölülerinden de bahsetmek gerekiyordu. 5 milyon rakamına gelince bu diplomatik bir sayıydı. Çok büyük bir sayı ama Yahudi kurbanlarınkinden daha büyük bir sayı değil. Şu kaseti biraz başa alır mısınız diye rica etmiştim Ignat Solzhenitsyn'e. Wiesenthal denilen adama biraz daha bakmak istiyorum. So, Teresa'nın gözleri kayık, sesi alaylıydı. So, CCCP dediğiniz 3 jit ve 1 protestan. Belki de Wiesenthal'ı tekrar izlemek istemem kışkırttı. Doğrudan beni muhatap aldı. Dünya Yahudilerinin ezici çoğunluğu emekçilerden yana olmuşlardır. Rusya'da komünistler ve Yahudiler etle tırnak gibidirler. Yahudiler desteklemeselerdi 17 devrimi Rusya'da gerçekleşemezdi. Öyle görünüyor. Yahudi dendiğinde ilk akla gelen tefecilik, tüccarlık gibi uğraşlardır. Oysa Amerikan Komünist Partisi'nin başkanı da bir Yahudiydi. Lovestone hem Stalin'in hem partinin hem de Amerikan hükümetinin baskılarına göğüs gerdi. Güçlü bir Amerikan Komünist Partisi dünyanın kaderini değiştirebilirdi. Evet dedim. Lovestone'un CIA'ya dayanamamış olması büyük talihsizlik. Amerikan solu adamı hizipçilik, bölücülük, örtülü ödenek kullanımı gibi Komünist Parti'de öğrendiği yöntemleri kullanmakla suçladı. Ama Lovestone'un savaştığı insanlar da aynı metotları hatta daha kötüsünü kullanıyorlardı. Üstelik onların cepleri KGB altınlarıyla doluydu. Kötü örnek örnek alınmaz demek gafletinde bulundum ve Teresa patladı. Sen nesin biliyor musun? Sen Allah'ın belası bir püristsin. Seni 2 yıldır izliyorum. Nedenli cool takıldığını görüyorum. Bizim bilmediğimiz bir şeyleri bilir gibisin ve söylemiyor kendine saklıyorsun. Bu etik bir tutum değil ve ben bunun için senden nefret ediyorum. Purist safiyet meraklısı demek. En kötü ihtimalle dünyadan haberi olmayan naif bir idealist ki bence de real politik bilgi eksikliği, ciddi bir yoksunluk olmakla beraber hakareti hak edecek bir nitelikle sayılmasa gerekir. Kaldı ki Stalin'in elinden kurtulan Lovestone'un komünizmin yayılmasına karşı sosyal demokrasilere destek veren CIA'nin yardımıyla önce ABD'de sonra Avrupa'da, Fransa ve İtalya'da daha sonra da Asya, Afrika ve Latin Amerika'da işçi sendikalarının komünistlerin eline geçmemesi için mücadele ettiği gizli olmadığı gibi 1954'te CIA karşı istihbaratına başına geçen efsanevi James Angleton'ın dostu ve ideolojik ruh ikizi olduğu da biliniyordu. Oh, fuck it diye sövdü. Komünist, purist Ütopya'nın planlı kalkınma, güçlü devlet ve geri kalanı nelere mal olduğunu Rusya'da gördük. Lovestone, Angleton ikilisi liberaldiler. Purist Ütopyaları ait oldukları yere yani masallara bıraktılar. O yıllarda Amerikan hükümeti henüz ne Stalinizmin doğasının farkındaydı ne de Stalinizmle mücadele edilmesi gerektiğinin. Günün sonunda Lovestone'un kurduğu işçi sendikalarının ister Avrupa'da ister Asya ve Afrika'daki eski sömürgelerde olsun demokrasinin temel taşları görevini üstlendiklerini görüyoruz. Adamın hayatı gizli kapaklı olabilir ama başarısı apaçık. Emekli topçu albayının Teresa'dan yana şöyle bir bakması, koca gövdesini doğrultup bana dönmesi var. Tükettiği onca vodka bir anda buharlaştı gittiydi sanki. Beyaz Ordu Rusya'yı işgale kararlıydı. Japonya ve Amerika doğudan Pasifik üzerinden saldırdılar. Fransızlar Ukrayna üzerinden, İngilizler Kafkaslardan geldiler. Kuzeyde Dvina'nın döküldüğü Beyaz Deniz'de Fransız ve Amerikan filolarının refakatindeki İngiliz donanması Karelyan Yarımadası'na çıkartma yaptı. Hiçbir şeyimiz yoktu. Dünyaya karşı savaşıyorduk. Şunu bilin ki Konstantinopolli Sultanım, halkın devrimci ruhu gerçekten var olmasaydı asla muvaffak olmazdık. Biliyorum albayım. Gericilerin paraları vardı, cephaneleri vardı, her türlü lojistik destekleri vardı. Çar kuvvetlerini İngilizler eğitiyorlardı. İngilizlerin onlara tanklar verdiklerini de biliyor musun? Bir defasında bir tür zehirli gaz kullandıklarını, 800 eri kör ettiklerini hiç duydun mu? Duymamışsındır. Yine de biz kazandık. Çünkü bizim ele geçirdiğimiz her kasaba bize güç katarken Beyaz Ordu'nun ele geçirdikleri onları zayıflatıyordu. Çünkü onlar halka rağmen oradaydılar ve bu işgal ettikleri toprakları muhafaza edebilmek için garnizon kurmaları demekti. İç savaş tam 4 yıl sürdü. 1918'den 1922'ye kadar. Biz kazandık ama yine de onların istedikleri oldu. İç savaş Sovyetleri zayıflattı, anlıyor musun? Koşullar öyle çetindi ki 1920'nin sonlarına doğru Komünist Parti yönetimi doğrudan ele almak zorunda kaldı. Şuraların niteliği değişti, partinin yukarıdan aşağı uzantıları haline geldiler. Oysa 1930'lu yıllara kadar bu ülkede tam bir demokrasi hakimdi. Albay Ivanov'un Sovyetlerini şura diye çevirmeyi yeğliyorsam, nedeni yaşlı askerin o gece o evde estirdiği duyguyu hakkıyla iletmeye çalışmam. Günümüzde alayla karışık küçümseme ile algıladığımız karşı devrim tanımı, o günlerde Fransız, İngiliz, Amerikan ve Japon kıtalarıyla çarcı birliklerin oluşturduğu yarım milyon askerlik devasa bir işgalci kuvvet Beyaz Ordu. Şuralar böylesi bir gücün karşısına dikilen Kuvayi Milliye ya da Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri gibiler. Benzer duygular uyandırıyorlar.